Ayrım 20. Babanın Dönüşü. Mark Weingartner. Sayfa 178. Bölüm 11. Fredo Corleone kiralık Chevrolet'sini yokuştan yukarı gazladı ve park yerine gelince frenlere asıldı. Arka koltukta Figaro İngilizce, Capra da İtalyanca küfrederek uyandılar. Fredo dışarı sıçrarken "Sizinle orada görüşürüz arkadaşlar" dedi. Cüzdanından bir 20'lik çıkarttı, sonra oranın sadık bir müşterisi olduğunu anımsadı ve durakladı. "Sadece meraktan soruyorum. Bugüne kadar aldığın en yüksek bahşiş ne kadar?" Adam ona gülümseyerek baktı. "Bir yüzlük" dedi, "tek bir kez." Fredo Fontaine diye düşündü. Bunu hissediyordu. 200 papel uzattı. "Bana iyi bir yer ayarla, tamam mı? Ve ilk önce şu serserileri arkadan defet. Söyle bakalım, kimin rekorunu kırdım?"
"Hizmetli kendinizin bayım" dedi. "Sadece bir hafta kadar önceydi."
Fredo güldü, içeri girdi ve koşturmaya başladı. Sabah saatin 3'üydü. Fakat kumdaki kalede bu saatin günün en nezih zaman olmadığını bilebilmenin tek yolu ev giysileri ve bigudileriyle oturan hipnotize olmuş kadınların varlıklarıydı. Ağızlarının bir kenarından sigaralar sargıyor, makyajsız bir halde oturmuş, sanki hiçbir zaman kendilerine minnet duymayan bir aileye akşam yemeği hazırlıyormuş gibi bir ifadeyle kollu kumar makinelerine jeton yutturup duruyorlardı. Kumarhanelere çok fazla sayıda insan gelmiyordu. Ama kadınlardan hiçbiri, blackjack masaları da dahil olmak üzere, pek bakımlı değildi. Borsa patronları ve tabii ki tepeye yerleştirilmiş kamera oralarda birileri var mı diye baktı. Ama bu adamlar Fredo Corleone'nin yanlarından bir fişe kızıyla geçip gittiğine daha önceden de tanık olan insanlardı. Eğer güvenlik kameralarıyla haşır neşir olamayan birileri ya da Nevada Kumar Komisyonu'ndan gelen görevliler Bay Corleone'yi görüp görmediklerini onlara sorarlarsa kaşlarını çatarak "Kim?" diye yanıt verebilmelerine olanak tanıyan bir uygulamaydı. Fredo 3. kattaki bir dairede kalıyordu. Bu dairede bir barı ve turnuva standartlarında bir bilardo masası bulunan çalışma odası da dahil olmak üzere 5 odası vardı. New York'taki bir iş ve annesine batıya taşınmak için yapacağı hazırlıklara yardım etme çabası yüzünden 2 haftadır buradan uzaktaydı. Kapıyı açar açmaz içgüdüsel olarak bir şeylerin ters gittiğini hissetti. Farkına vardı, ilk belirgin değişiklik perdelerin sonuna kadar çekilmiş durduğu ve odanın zifiri karanlık olduğuydu. Fredo hiçbir zaman perdelerini kapatmazdı. Ayrıca televizyonu da şehir dışına çıkmış olsa dahi hep açık dururdu. Gündüz vakti uyurken şu maskelerden kullanırdı. Koridorda kendisini hemen yana doğru atarak ateş benzininden uzaklaştı ve ceketindeki silaha doğru uzandı. Silah yoktu. Şu müthiş Colt Peacemaker, binlerce tozlu filmde on binlerce adamı alaşağı eden silah, Detroit'in vahşi batısında bir yerlerde kaybolmuştu. Koridorun diğer ucunda bir kapı açıldı ve saç fileli, ev elbiseli, yaşlı rüküş bir kadın dışarı çıktı. Elinde bir kutu dolusu jeton ve gerçek bir at nalı vardı. Hemen arkasından iç çamaşırlı, bermuda şortlu, büyük olasılıkla o sabah satın alınmış olan parlak beyaz kovboy şapkalı sümsük bir adam göründü. Fredo olduğu yerde donup kaldı, odasından hiç ses gelmiyordu. Rüküş kadın koridorun sonundaki bir kapının arkasında çömelmiş duran Fredo'yu görmüş olmalıydı. Fakat kafasını yere indirdi ve doğrudan merdivenlere yöneldi. Kocası yüzünde umutsuz bir ifadeyle el salladı. Merdiven aralığı kapısı kapandı, Fredo ona kadar saydı. Sonra "Hey" dedi, "kimse var mı?" Gidip güvenliği çağırmalıydı ama paniklemişti ve doğru dürüst düşünemiyordu. Tek isteği hızlı bir duş almak ve balo salonunda boy göstermekti. Otel güvenliğini çağıran bir korkak konumuna düşemezdi. İşe yeni başlayan temizlik görevlilerine Bay Corleone'nin perdelerini örtmemeleri ya da televizyonunu kapatmamaları söylenmemiş olabilirdi. İçeriden hiç ses gelmiyordu. Büyük olasılıkla sebep budur diye düşündü. Yeni bir hizmetçi. İçeri girip ışığa doğru uzandığında aklına insanların tam korumalarından ayrılıp "Ah lanet olsun, önemli bir şey yoktur" diye düşündükleri o an, alınlarının tam ortasına kurşunu yedikleri anın böyle anlar olduğu düşüncesi geliverdi. Düğmeye dokunduğu an tuvaletin ışıkları da yandı. Kalbi neredeyse kaburgalarından dışarı fırlayacaktı. Ama o henüz kaçmaya ya da saklanmaya fırsat bulamadan banyonun açık kapısından çıplak platin sarısı saçlı bir kadın "Orada kim var?" diye seslenerek dışarı çıktı, ardından çığlık attı. "Tanrım," dedi, "beni ölesiye korkuttun." "Ölesiye?" Koyu bir Fransız aksan, rol değildi. Fredo koridor kapısını arkasından kapattı ve kalbinin biraz yavaşladığını hissetti. "Sizi tanıyor muyum?" Kadın ona doğru ilerledi ve gülümsedi. Kaşları da sarı olmasına rağmen cinsel organındaki kıllar siyahtı. "Seni ne kadar süredir burada beklediğimi biliyor musun?" "Gerçekten şekerim, sen kimsin? Burada ne işin var? Seni kim içeri aldı?"
Kadın "akşam üzeri 5'ten beri," dedi.
Fredo'nun yatağının başucundaki şampanya kabını işaret etti. "Buz saatler önce eriyip gitti." Omzunu silikti, küçük göğüsleri sallandı. O kadar büyük kırmızı göğüs uçları vardı ki neredeyse tüm göğsünü kaplamıştı.
"Üzgünüm ama şişe, o da boş şimdi."
Aksan gerçekti, ayrıca kelimeleri de yuvarlıyordu. "Fredo tatlım," dedi, "sanıyorum sen kiminle karşı karşıya olduğunu bilmiyorsun, öyle değil mi?"
"Sanıyorum bilebilirim."
Kalçasının tekini dışarı doğru çıkarttı ve alt dudağını sallandırdı. "Sen Fredo Corleone'sin, öyle değil mi?" "Neden işe bana kim olduğunu söylemekle başlamıyorsun?" Kadın elini uzattı ve kıkırdadı.
"Benim adım Rita, Margarita." Fakat çıplak omzunun tekini kaldırdı, utanmıştı. "Ben şimdi Rita'yı kullanıyorum."
Fredo kadının elini sıkmadı. "Selam Rita, içeri habersiz girdiğin için seni hapse attırmamı engelleyecek bir şey var mı?"
"Çıplak bir kadının odanda seninle sevişmek için bekliyor olması yeterli bir neden değil mi? Ne dersin?"
"Sana karşı sabrımı yitirmek üzereyim bebeğim."
"Ah," kadın sinirli bir tarzda kafasını geriye attı. "Hiç de eğlenceli değilsin. Beni Johnny Fontaine gönderdi, tamam mı? Ben..."
Sanki imalı özel bir şakaymış gibi güldü.
"Ben sana yollanan bir hediyeyim, olamaz mı?"
"Johnny, bilirsin işte. Dedi ki çıplak bir halde yatağımda olmalıymışım, beklemeliymişim." Kadın kızardı.
"Ama şampanya içen bir kız aşna fişne yapmalı."
"Aşna fişne mi?" "Bay Fontaine gerçekten de çok nazik, ancak vakit inanılmaz derecede geç. Sen de inanılmaz derecede sarhoşsun. Ben de inanılmaz derecede yorgunum ve üstüne üstlük bu gece yapmam gereken başka bir şey daha var. Daha doğrusu bu sabah, her neyse gitmelisin tatlım. Eğer bir taksiye ihtiyacın varsa ben öderim." Kadın kafasını sallayarak onayladı, arkasına döndü. Büyük bir özenle katlayıp koyduğu elbiseleri de almaya gitti. Kızın hali Fredo'nun kalbini kırdı. Kadının hoş, kaslı bacakları vardı. Fredo bunu daha ilk görüşte fark etmişti. Kendi vestiyerine giderek giyeceği elbiseleri aldı. Geri döndüğünde kız üzerine sadece çiçekli pamuklu süt yelini geçirmeyi başarmıştı. Fredo bunu hiçbir zaman anlayamamıştı. Aslında kadınların ilk önce en mahrem yerlerini örttüklerini, çünkü sonuçta en son orayı açtıklarını düşünürsünüz. Fakat bir kadını giyinmesi için yalnız bırakın, büyük çoğunluğu işi sütyenle başlar. Kafasını ellerinin arasına yerleştirerek yatağın ucuna oturmuş ağlıyordu. Fredo başını sallayarak sarhoş fahişeler diye düşündü.
"Kadın çok üzgünüm," dedi.
Fredo "ne için üzgünsün?" diye sordu. "Bak bu bir tür, yani bilmiyorum." Elini onun çenesine koydu. Kadın kafasını kaldırıp ona baktı. Gerçek gözyaşlarıydı ve kadın kendisini tutmaya çalışıyordu. Kendisine çok sinirlenmiş görünüyordu. "Sen güzel bir kızsın, tamam mı? Sadece saat çok geç ve benim bir yere gitmem lazım, iş durumu. Demek istiyorum ki eğer gerçekten de burada beklemek istersen, ben..." Kız olumsuz tarzda kafasını salladı.
"Anlamıyorsun."
Yüzünü külotuyla sildi. "Bu süt yen ne takımdı?" Fredo etikete göz attı. "Sears."
"Ben bunu yapmıyorum. Yani demek istiyorum ki..."
Gözlerini devirerek tavana baktı.
"Aslında bunu yapıyorum. Sadece..."
Derin bir nefes aldı.
"Ben bir dansçıyım, tamam mı? Şimdi bir şovda görev alıyorum. Hoş bir gösteri. Üstsüz olmama bir de gerek yok. Bu bir tür eğlence olacaktı. Bu doğru bir kelime değil mi? Kendime yaptığım bir meydan okuma. Ben..."
Fredo kadına bir mendil uzattı. Las Vegas'a taşındığından bu yana birçok defa deniz aşırı mesafelere yolculuk etmişti. Ve kadınların ağlamalarına ilişkin öğrendiği tek şey sessiz kalmanın ve her şeyin yoluna gireceğini söylemek yerine onlara hoş bir mendil uzatmanın en iyisi olduğuydu. Kadının yanına oturdu, artık gitmesi gerekiyordu. Elini kadının sırtına doladı. Yuvarlak poposunun görülebilen küçük bölgesindeki deri çoğu genç kadının yüzlerindekinden çok daha gergin ve pürüzsüzdü. Dansçıların haklarını vermek gerekirdi. Onların alt tarafları gerçekten de farklıydı. Sonunda daha fazla bekleyemeyeceği ana geldi. Fredo sadece iyi birisi olmaya çalışıyordu. Ama artık bir şeyler yapması, kadının aklını başka yöne çekmesi, hangi Fransız kasabasından gelmiş olursa olsun, orada yaşadığı yıllar boyunca yapmamış olduğu bir şeye onu ikna etmesi gerekiyordu. Fredo, bir fikrim var dedi. Kadın ona baktı, gözyaşlarını kontrol altına almış gibi görünüyordu. Johnny, sana buraya gelmen için ne kadar ödedi? $1,000. Burada bekle. Fredo çalışma odasına girdi, duvardaki Mona Lisa'nın yağlı boya taklidini ileri doğru itti, kasasını açtı ve 1000 papellik banknotları çıkarttı. Büyük olasılıkla kadın hayatı boyunca bu kadar çok parayı bir arada görmemişti. Hükümet bunu çok az kişiye veriyordu. Arkasında sadece $1,000 yazıyordu ve önde de Cleveland vardı. Banknotları ikiye katladı, odaya geri döndü ve bunları kadının avucuna bıraktı. Aldığım 1000'lik sende kalsın dedi. Bunlar da senin olsun. Bir fahişe olduğun için kendini kötü hissetmene gerek yok, tamam mı? Çünkü eğer böyle olmasaydın nasıl fahişelik yapabilirdin ki? Biliyorsun değil mi? Kadın, beni becermeyecek misin dedi. Sesinde Fredo'nun kafasını karıştıran ümit dolu bir ton vardı. Sanki becerilmek onu eğlendirecek ya da çok hoşlanacaktı. Fredo becerme kelimesini dahi ağzına almamaya çalışıyordu. Bu kadın belki de gerçekten lanet olası bir fahişeydi. Tabii dedi, sadece bir kerecik. Kadın kafasını salladı, parayı alıp yanındaki kırmızı elbisenin cebine yerleştirdi. Yapman gereken tek şey Johnny'ye gitmek ve sana işlerin nasıl gittiğini sorduğunda, ve soracaktı da, Fredo bunu biliyordu. Bu Johnny'nin tarzıydı. Ona bunun bugüne kadar yaptığının en iyisi olduğunu. Fredo göz kırpmak ve ona gülümsemek için bir süre durakladı. Söyleyeceğine söz vermelisin. Külotunu giyinmek için aşağı doğru eğilen kadın, teslim oluyorum dedi. Bu konuda üzülmüş görünüyordu. Pekala. Fredo, akıllı kız dedi. Telefon çaldı. Arayan yeni koruması olarak benimsediği Figaro'ydu. Adamın ismi etrafta hayal kırıklığı yaratıyordu. Fredo evet dedi. Evet, iyiydi. Kadının giyinişini izlerken ayakkabılarını, çoraplarını ve gömleğini çıkarttı. Ona hemen geleceğini söyledi. Figaro bazı insanların hala orada olduğunu belirtmişti. Fredo bunun iyi olduğunu söyledi. Michael orada mıydı? Değildi. Çok kötü. Fredo rahatlayarak telefonu kapattı. Uzun süre önce içine atlet giymekten vazgeçmişti. Orada üzerinde sadece pantolonuyla yarı çıplak bir halde dikilirken, eğer kendisini göstermeye çabaladığı derecenin yarısı kadar centilmen olsaydı, ya kadının gitmesini bekleyeceğini ya da kendisinin başka bir odaya geçeceğini düşündü. Kadının elbisesi kırmızı satendi. Her nasılsa onu elbiseleriyle görünce, onu o halde izleyip altındaki ucuz iç çamaşırını hayal edince, ona karşı farklı şeyler hissetmeye başladı, bir şeyler hissediyordu. Kadın, bu hoş bir tablo dedi. Fredo'nun yatağının tepesinde duran küçük cam çerçeveli Meryem Ana'yı işaret etti. Odaya ait olan büyük resimde beyaz bir atın tepesindeki bir kızıl derili eyere yığılmış kalmış gün batımını seyrediyordu. Bunu sen mi yaptın? Ne? Aa, hayır. Ressamı tanıyor musun? Bu sadece bir resim, tamam mı? Onu incelemek için yeterince zamanım oldu. Şu model, kadının hiçbir azameti yok, iyi bir parça.
İyi bir parça mı?
Ben sanat eğitimi almıştım. Kadın kafasını yere eğdi. Ayak tırnağındaki oje çıkmıştı. Uzun bir süre önce.
Fredo, iyi bir parça dedi.
Kadın çantasını eline alarak pekala dedi. Bir sigara çıkarttı, Fredo elini cebine attı.
Lanet olsun dedi, çakmağımı kaybetmişim.
Kadın sigarayı onun kulağının arkasına sıkıştırırken, çok tatlısın dedi. Fredo pek sayılmaz diye yanıtladı. Sigarayı ona iade etti. Bu benim kullandığım marka değil tatlım. Kadın ona doğru eğildi. Bu yanağa konulacak ufak bir öpücük gibi görünüyordu. Fakat Fredo'nun bu tür kadınlardan öğrendiği diğer bir şey de sabahın üçünde yapılan birçok şeyin öğleden sonra saat üçte yapılanlarla aynı kurallara uyacağına inanmak, Long Island'da yataklarında uyuyan çoğu erkeğin inanmayacağı bir şeydi. Kadının dudakları aralandı, Fredo'nun dili ona itaat etti. Kadının ıslak küçük ağzının içine kaydı, elleriyle de onun basit platin sarısı saçlarını kavradı. Kadının boğazından her ikisi açısından da bir şeylerin başlamasına yol açan ufak bir inilti çıktı. Birbirlerinin gözlerinin içine baktılar. Kadının gözleri sanki kaybettiği bir küpeyi bulmuş gibi büyüyüp irileşti. Haklıydı, o bir profesyonel değildi. Bu tür kadınlar sizin gözlerinizin içine bu şekilde bakmazlardı.
Kadın hayatım dedi, o kadar karma karışık ki.
Fredo herkes böyle düşünür dedi, fakat büyük olasılıkla haklısın. Kendin hakkında demek istiyorum.
Bu Rita'nın çarpık bir gülümseyişi vardı. Kadın öyle mi dedi, ya senden ne haber?
Fredo şikayet edemem diye yanıtladı ama yine de iyiyim. Sanıyorum her şey kontrolümün altında.
Öyle mi düşünüyorsun?
İşaret parmağıyla Fredo'nun çıplak göğüs kafesine dokundu. Tekrar öpüştüler. Kadının ağzı içtiği şampanyadan dolayı ekşiydi fakat Fredo bunu dert etmedi.
Kadın Friday Corleone dedi.
Eğer saat sabahın üç olmasaydı bu kızın bir gün gelip de Fredo Corleone'nin önünde çıplak kıçıyla durduğunu ve onun kendisine onu becermemek için 2000'lik verdiğini ispiyonlayabileceği riskini düşünmek ona tamamen delice gelirdi. Niye yukarı çıkmak için acele etmesi gerekiyordu ki? Nasılsa orada bulunmasına değecek hiçbir şey kalmamıştı geride. Fredo hizmetinizdeyim dedi.
Kadın seni pis kalleş dedi.
Garip ve esrarlı bir havası vardı. Ne dedin?
Hiçbir şey. Derin bir nefes aldı ve kapı koluna uzandı. Seninle şu garip gazetelerde görüşürüz, tamam mı?
Oh evet, kadın tıpkı bir film gangsteri gibi davranıyordu. Fredo elini onun elinin üzerine bıraktı. Burada kal dedi. Kadın ağız kenarındaki komik kıvrımı çarpıttı.
Bilemiyorum dedi, paranı geri alacak mısın?
Fredo sana parayı bunun için ödemedim dedi. Sana Johnny Fontaine'e karabasan yaşatman amacıyla ödeme yaptım. Kadın bu konuyu derin derin düşünüyormuş gibi durdu.
Yani ona parasını geri verebilirim, öyle değil mi?
Fredo gülümsedi. Mükemmel dedi. Ona bilirsin işte. Ona söylemen için ödeme yaptığım şeyleri söyle. Bunları bir yere yazmam gerekir mi yoksa aklında tutabilir misin?
Kadın rahatla dedi. Hayatım boyunca hiçbir şeyi bu kadar iyi anlamamıştım.
Fredo ve sonra ona bu işin mükemmel geçtiği için parasını geri almasını istediğini söyle diye devam etti.
Kadın bundan pek emin değilim diye karşılık verdi. Belki yarına ne dersin? En baştan başlayabiliriz. Bir randevu ya da buna benzer bir şey.
Bugün zaten yarın bebeğim. Kadın hala derin düşünceler içerisinde görünüyordu. Parmağını ağzına soktu, emdi ve ardından Fredo'nun ensesinden çıplak göğsüne, oradan da aşağılara doğru yavaşça yönlendirdi, elini orada tuttu.
Seksi seviyorum.
Kadın bunu tıpkı bir yenilgiyi itiraf ediyormuş gibi dile getirmişti. Sesi alçaktı. Çoğu kişinin Fransız kızlarında olduğunu iddia ettiği tarzda kısık değildi. Kelimeleri hala yuvarlıyordu.
Bu çok kötü, bilirsin işte, ama tıpkı bir erkek gibi yapmayı seviyorum.
Bir an için bu cümle tıpkı bir erkek gibi yapmayı seviyorum, Fredo'nun bedeninden bir elektrik akımı etkisi yarattı. Her ne kadar kadın gerçek anlamda bunu ima etmek istememiş olsa da kısa bir an için Fredo bunun öyle bir şey olabileceğinden korktu. Ardından bu düşüncelerden sıyrıldı ve her iki eliyle birden kızın küçük göğüslerini kavradı. Kadın inledi. Şimdi tıpkı bir profesyonele benziyordu. Kendisini zorluyordu. Göğüsleri ona bu derece büyük bir zevk vermiş olamazdı. Yatağa doğru ilerlediler. Kadın Fredo'nun kemerini çözdü. Pantolonuyla iç çamaşırını büyük bir hızla çekip çıkarttı. Fredo kendisini yatağa sırt üstü attı. Kadın onun yanında dikilerek elbisesini çıkartmaya başladı.
Fredo yapma dedi.
Kadın bu işi onun yapması için Fredo'ya döndü. Fredo üzerinde kalsın dedi. Harika görünüyorsun. Kadın omzunu silkti ve yatağa onun yanına oturdu.
Bir süre daha öpüştüler ve kadın elini onun penisinin üzerine koydu. Fredo tüm suçu gün boyunca içtiği içkilere atabilirdi. Her ne kadar o sabahtan beri hiçbir şey yapmadıysa da Detroit havaalanında kim bilir ne kadar beklemek zorunda kalmıştı. Ayrıca çok da yorgundu. Saat farkı mahvetmişti onu. Diğer şeyi kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle düşünmek istemiyordu. Bu hiçbir zaman olmamıştı. Ve ayrıca rüyasında bundan çok daha güzel kızları becermişti. Şimdi bunları düşünürken tabii ki geriliyordu. Pekala tamam, penisini düşünme diye aklından geçirdi. Kadını düşündü, onu öptü ve göğüslerini avuçladı. Onu üzerinde o parlak elbise dururken becermenin ne kadar mükemmel bir his olacağını düşündü. Tüm bunlar eğer düşünmekte olduğu diğer şeyleri aklından uzaklaştırabilirse 10 saniye içerisinde gerçekleşebilirdi. Tabii düşünmeyi gerçekten kesebilirse, gerçekten bu işte biraz sabırlı olmalıydı. Kadın dizlerinin üzerine çöktü ve henüz ona hayır diyecek zaman dahi bırakmadan penisini ağzına aldı. Fred onun bedeninden korkunç bir ürperti geçti. Kadını koltuk altlarından tutup yukarı doğru çekerken hayır dedi. Kız incinmiş görünüyordu. Fredo ben bunu yapmam dedi. Gücenme tamam, haydi buraya gel ve beni öp. Kadın söyleneni yaptı. Fredo onun elini hala avcunun içinde tutarak kadının Sears marka çiçekli külotunu çıkarttı. Biraz daha öpüştüler. Dizlerinin üzerine çökmeye ne dersin? Kadın iç çekti. Sanki sabrını yitiriyormuş gibi görünüyordu. Tıpkı işe gitmiş bir kız gibiydi. Fredo hayır dedi. Benim söylediğim gibi. Ardından daha duyarlı görünmeye çalıştı. Kadın yanlış bir şey yapmıyordu. O tıpkı sadece büyük olasılıkla onun tehlikeli bir gangster olduğuna ilişkin söylenenleri işittiği için değil, aynı zamanda mecbur olmadığı halde ona olabildiğince nazik davrandığı için adamı bedavaya becermeye çalışan iyi bir yumurtaya benziyordu. Fred onu dizlerinin üzerine çökertti, arkadan yaklaşarak kırmızı elbisesini yukarı doğru sıyırdı. Diğer eliyle de kadının cinsel organını yokladı. Kadın ona yardımcı olmak için geriye doğru uzandı. Bu harekette hissedilen hassasiyet ve zayıflık, Fredo'nun kadının avucunda taş kadar sertleşmesine sebep oldu ve içine girdi. İlk iteleyişte dibe ulaşmıştı. Tek yapması gereken başka bir şey düşünmeden hareket etmekti. Kadının kalçalarını yakaladı, parmaklarını ete batırdı. Kadına bunu yapması için kendisine yalvarmasını söyledi. Kız onu ne kadar çok istediğini, durmamasını, ard arda kendisini becermesini söylemeye başladı. ''Büyük adam, büyük adam, büyük adam!'' Fredo gözlerini kapattı ve gücünün yettiği oranda hızlandı. Bedeni gerildi ve inledi. ''Kadın dışarı çek!'' dedi. ''Büyük adam, dışarı çek!'' Bunu ciyak ciyak bir sesle söylemişti. ''Büyük adam!'' Yapmadı. Fredo kalçasını kadının dansçılara özgü kaslı kalçasına ani hareketlerle dayadı. İçinde kalan sıvıyı kadının içine akıttı. Bundan sonra penisi o kadar hassaslaşmıştı ki canı yanıyordu, dışarı çekip çıkarttı. Kadının kalçasına ve kırmızı elbisesine küçük ıslak inciler bırakmak çok seksi olabilirdi. Bundan daha mükemmel bir şey düşünülebilir miydi? Neden böyle bir şey yapmadığını anlayamadı. Bu doğru değildi. Onları hamile bırakmayı seviyordu. Bunun nedenini söyleyemedi. Aslına bakılırsa bu da tam anlamıyla doğru değildi. 20. ayrımın sonu. Sayfa 187.